Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını, değerli dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Erkam Radyosu aracılığıyla, Erkam Mikrofonları aracılığıyla sizlere ulaşıyoruz her hafta sonu değerli dinleyenlerimiz. Ve Kitap Dünyası programında sizin için hazırlamış olduğumuz kıymetli kitapları, değerli kitapları efendim programımıza konu edinmeye gayret gösteriyoruz. Umarız ki bu program içerisinde anlattığımız kitaplar her birinize bir okuma noktasında anahtar vazifesi görür. Dolayısıyla meseleye buradan bakıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Okullarımız yavaş yavaş başlayacak inşallah. Kısa bir tatil olmuştu malumunuz olduğu üzere. Tabii ki evlatlarımızın okumaları, kitap okumaları çok ehemmiyet arz ediyor. Dijitalleşen dünyada daha çok ekrana maruz kalan gençlerimiz ve insanımız, sadece gençler değil, bütün hepimiz ekrana maruz kalıyoruz ve ekranın bir manada cazibesine kapılarak aslında asli olarak yapmamız gereken işlerimizi maalesef biraz öteleyebiliyoruz. Ekranlardan uzaklaşıp yazılı metinlere, kitaplara, kitapların ekranına, kitapların sayfalarına dönmek gerektiğini de ifade etmek lazım. Gerçekten ekrana maruz kalmak hem insanda ruhi bir sıkıntı oluşturuyor malumunuz olduğu üzere, hem de fiziki anlamda bir takım sıkıntılara, belki bir yönüyle hastalıklara da vesile olabiliyor. Bugün dünyanın birçok yerinde artık dijital dünyanın ortaya koymuş olduğu hastalıkları tedavi edici merkezlerin açıldığını duyuyoruz. Gerçekten bugün özellikle telefona, tablete, sosyal medyaya veya daha farklı bu manada dijital ekranlara maruz kalma neticesinde hem insanımızın düşünme yeteneğinin, idrak yeteneğinin, efendim anlayış yeteneğinin zarar gördüğünü de ifade etmek gerekiyor. Hele hele son aylarda, son yılda malumunuz olduğu üzere bir yapay zeka neticesinde oluşan bir durum söz konusu ki bu da artık insanı tedirgin edici bir boyutta, bir noktaya geldiğini ifade etmek lazım. Elbette ki prensip olarak her yeniliğe açık olmak gerektiğini ifade etmek gerekir ama bu yeniliğin bizden neler götürdüğünü, neleri aldığını ve bize hangi olumsuzlukları getirdiğini de görmek gerekiyor. Mesela yapay zeka neticesinde ortaya çıkan duruma baktığımızda gerçekten bir programa bir soru soruyorsunuz. O sorunun cevabını size aynen bir metinde yazılması gerektiği gibi sanki birisi tarafından böyle hazırlanmış bir metin olarak sizin karşınıza çıkarıyor. Efendim, ya da bir yapay zekaya bir fotoğraf gönderiyorsunuz, yüklüyorsunuz. O fotoğraftan neyi bekliyorsanız onu da söylüyorsunuz. Anında o fotoğrafı istediğiniz şekilde size veriyor. Bu belki başta biraz insana hem cazip hem de ilginç ve sanki problemleri, daha doğrusu istenilen şeyi hemen elde etme noktasında bir olumlu gibi görünse de, fakat insan unsurunu, insan aklını, insan zekasını, insanın kabiliyetlerini ortadan kaldırıcı ve adeta insanı kendisine köle edici, bağımlı hale getirici bir durum söz konusu ise, o zaman buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten bu dünyanın şu an bütün coğrafyalarında dünya insanını meşgul eden ve düşündüren bir durum olduğunu ifade etmek lazım. İnsanın olmadığı ya da insanı öteleyen, insanı devre dışı bırakan, insan aklını, insan düşüncesini, insanın bakışını devre dışı bırakan, yapay olarak ortaya çıkan her türlü yenilikte de dikkat etmek gerekiyor. Bu manada değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız, işte bu yönüyle baktığımızda mevzu şuradan geldi. Şuradan hareketle bunları söylemiş olduk. Gençlerimizi ekranlardan elimizin geldiği kadar uzaklaştırmak ya da onu verimli hale getirmekle sorumluyuz. Gençler bir taraftan kendi iradelerini kontrol edebilme noktasında yetişkinlere göre biraz daha zayıf olduklarını söylemek lazım. Kendi iradelerini ya da kendi yapmak istediklerini bir plan çerçevesinde yapma noktasında. Dolayısıyla bu noktada ebeveynlerin devreye girmesi ya da büyüklerin devreye girmesi, onları doğru istikamette yönlendirmesi gerekiyor. Yani bir 12 yaşında, 13 yaşında bir çocuğa eline sonsuz bir şekilde telefonu, tableti verdiğinizde, sosyal medyaya maruz kaldığında ondan bunun zararlı olduğunun farkına varmasını beklemek doğru değil. O onun farkında olmaz. Onun zararlı olduğunu da bilmez. Ama kendisine verdiği zararın da farkında olmaz. O yüzden mesela bazen dikkatimizi çekiyor çocuklara baktığımızda, çocuğun eline o telefon oyunları verildiğinde çocuğun nasıl bir agresif hale geldiğini, nasıl değiştiğini, karakterinin nasıl farklılaştığını görüyoruz. Ve bir noktadan sonra bu çocuk bu tarz oyunların ya da telefondaki bir takım programların bağımlısı haline gelmiş oluyor. Bu çok ciddi ve üzerinde düşünülmesi, dikkat edilmesi gereken bir husustur diye buradan bu düşüncelerimizi zikredelim. Bu manada gençlerimizi kitaplara çekmek durumundayız. Yani fiziki anlamda eline kitap alıp ve kitabı açıp okuyabileceği ortamlar oluşturmakla beraber onları bu yönüyle de teşvik etmek durumundayız. Sadece gençleri değil sevgili dinleyenlerimiz, kendimiz için de bu geçerli. Yani gün içerisinde gerçekten baktığımızda mesela ortalama ekran süresi denen bir şey var. Her birimizin telefonunda bu vardır ve baktığımızda ekranda ne kadar kalmışız bunu bize söyler. Efendim işte 50 dakika sosyal medyada, 50 dakika, 40 dakika bilmem şurada, 40 dakika burada diye onun detaylarını da verir telefonumuz. Buradan baktığımızda hakikaten yani toplamda gün içerisinde 3 saat, 4 saat belki daha fazla telefonun ekranında kalabiliyor isek, o zaman bir de öbür tarafa bakalım, kaç saat veya kaç dakika kitapla baş başa kalmışız. Başta Kur'an-ı Kerim'imiz olmak üzere bütün kitapları okuyabileceğimiz bütün kitaplara da bu yönüyle bakmak lazım. Ne kadar bir kitabın elimizde kitap olmuş da o kitabı kaç dakika okumuşuz. Dolayısıyla buradan bir netice çıkarabiliriz. Onun için sevgili dinleyenlerimiz bugün belki en önemli gün içerisinde yapacağımız faaliyetlerin başında hem kendimiz hem de sorumlu olduğumuz evlatlarımız, çocuklarımız, ailemiz olmak üzere veya öğrencilerimiz de olabilir. Onlarla kitap okuma faaliyetini sürdürmek gibi bir zorunluluğumuzun olduğunu da söyleyelim değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim elimde bir kitap var. Bir heyet tarafından hazırlanmış. Profesör Ali Akdoğan, Profesör Süleyman Turan, yardımcı doçent Erol Sungur, Emine Battal, Enes Vural gibi isimlerin hazırladığı bir kitap elime geçti. Hakikaten biraz farklı bir konu tabii ama dünyanın bir hakikati, yaşadığımız dünyanın, bu tırnak içinde modern dünyanın bir gerçeği ama acı bir gerçeği olarak karşımızda duran bir konuyu ele almışlar. Nedir konu? Kitabın adı da şöyle: İslam coğrafyasında terör, göç ve mültecilik diye bu kitabı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yayınları arasından bu kıymetli hocalarımız bu kitabın editörlüğünü yaparak bir hakikati ortaya koymuşlar. Dünyanın bugün içinde bulunmuş olduğu bu acı durumu, yani şöyle acı bir durum: dünyanın birçok coğrafyasında savaşlar oluyor. Bu savaşları çıkaran, çıkmasını isteyen bir takım güçler veya devletler söz konusu ve onların da bu savaşları çıkarma sebepleri de malum. üretmiş oldukları silahları, silah sanayilerini daha fazla geliştirmek ve silahtan, silah sanayinden para kazanmak ve bundan dolayı da dünyanın başka coğrafyalarında insanlar ölmüş, savaşlar çıkmış, mazlumlar ortaya çıkmış, hiç umurlarında değil. Onun için daha çok bunlar maalesef ne hikmetse baktığımızda şöyle dünya haritasını göz önüne aldığımızda İslam coğrafyasında bu tarz üzücü hadiseler efendim ortaya çıkıyor. Mültecilik, göç dediğimiz olaylar ve savaşlar İslam coğrafyasında maalesef karşımıza çıkıyor. Ve bu baktığımızda şöyle yakın tarihimize bitmeyen bir savaş şeklinde, ardı arkası kesilmeyen bir vaziyette devam ediyor. Hatırlayacak olan dinleyenlerimiz şüphesiz olacaktır. Bir dönem rahmetli Turgut Özal döneminde, o zaman Irak Başkanı Saddam Hüseyin hayattaydı. Körfez Savaşı olmuştu. Efendim, Körfez Savaşı dediğimiz şeyden sonra Amerika Irak'a saldırdı. Ve Irak'ta milyonlarca insan öldürüldü. Daha sonrasında baktığımızda yine ondan önce veya o zamanlarda yine Afganistan'da yine savaş vardı ve Afganistanlı insanlar öldürüldü. Yine o yıllardan biraz önce İran'la Irak Savaşı vardı ve 8 yıl sürdü. İki tane Müslüman ve komşu ülke ve orada da yüz binlerce insan öldürüldü. Efendim, yakın tarihe geldiğimizde Suriye'de bir iç savaş çıkarıldı ve 2011'den neredeyse 2024'e kadar 13 sene bir zaman diliminde bu savaş, iç savaş daha doğrusu, devam etti. Ve şimdi de bu iç savaş sayılabilecek karmaşıklıklar halen daha belli noktalara devam ediyor. Bu arada İsrail Gazze'ye saldırdı ve Gazze'de binlerce insanı şehit etti, öldürüldü. Yine yakın, yine içinde bulunduğumuz bu günlerde Amerika'nın İran'a karşı olan bir tavrı var. Öte yandan Libya'da yine iç savaş çıkarıldı ve Libya lideri öldürüldü. Efendim, Tunus'ta iç savaş çıkarıldı. Mısır'da yine iç savaş, iç kargaşa daha doğrusu, Arap Baharı çerçevesinde farklı ülkelerde. Baktığımızda yani birisi bitmeden öbürü başlıyor İslam coğrafyasında savaşlar ve iç karışıklıklar. Tabii bunların sonucunda da göçler oluyor. Yani İslam coğrafyasında bir yerden bir yere göçler oluyor. Suriye'deki iç savaş çıktığında Türkiye'ye gelen milyonlarca insan Türkiye'ye geldi. Onların bir kısmı Avrupa'ya gitmeye çalıştı. Bunun gibi. Tabii Avrupalılar Müslüman ülkelerden gelen göçü engellemek için çok insanlık dışı tedbirler alıyorlar güya ve kendi ülkelerine buralardan gelen insanları kesinlikle bırakmıyorlar. Yunanistan'ın efendim gördüğümüz kadarıyla Yunanistan'ın işte kendilerine gelen mültecileri o deniz yoluyla, botlarla gelip ve bir kısmı denizde ölüme mahkum olup gelen insanları nasıl zulümle, işkenceyle geriye gönderdiklerini medyadan görmüş olduk. Türkiye bu manada İslam coğrafyasının ve hatta dünyanın adeta bir merhamet sesi oldu. Yani insanlar nereye gidecekler? Suriye'de iç savaş çıkmış, efendim Irak'ta iç savaş çıkmış. Yakın coğrafyamız, bunlar Türkiye'nin etrafında olan ülkeler olduğu için söylüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktı, o zaman bile Türkiye'ye birçok insan geldi. Dolayısıyla Türkiye bugün bir merhamet sığınağı olarak dünyada kendisini göstermiş oluyor. İşte kıymetli hocalarımız da bu kitabı biraz böyle İslam coğrafyasında tırnak içinde terör nasıl ortaya çıkarıldı? Efendim, İslam coğrafyasında göç nasıl oluştu? İslam coğrafyasında mültecilik nasıl oluştu diye 3 ana başlıkta bu kitabı kaleme, daha doğrusu bu kitabı hazırlamışlar, editörlüğünü yapmışlar ama yazarlar farklı insanlar. Burada hocalarımızı görüyoruz. İlgili olan kardeşlerimize bu kitabı tavsiye edebilirim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yayınları arasından çıkmış İslam coğrafyasında terör Göç ve Mültecilik isimli çalışma. Sosyal bir olgu olarak terörü kavramsal anlamda Ali Akdoğan incelemiş ve İslam dünyasında terörün temel dinamikleri Halil Aydınalp. Tabii İslam ve terör kavramlarını yan yana getirmek de insanın zoruna gidiyor doğrusu. Çünkü İslam asla terörle yan yana anılacak olan bir din değildir. Dolayısıyla İslam dünyasında terör demek Müslümanların ortaya çıkardığı, Müslümanların ihdas ettiği bir terörden bahsetmiyoruz. Tam aksine İslam coğrafyasında Müslümanların içerisinde başkalarının, İslam dışı, Müslümanların dışında olan bir takım güçlerin, devletlerin, ekonomik, siyasi güçlerin maşalığını yapan, sözcülüğünü yapan ve hiçbir şekilde Müslümanlıkla, İslam'la ilgisi olmayan bir takım grupların oluşturduğu terörden bahsedebiliriz. Ama Müslümanların, İslam'ın, Müslümanların haşa bu manada terörle yan yana getirmek doğru değildir. Mesela DAEŞ terör örgütünün küresel ve yerel dinamikleri yazısını Salih Aydemir hazırlamış ama DAEŞ terörünün, DAEŞ veya IŞİD olarak da bilinen terör örgütünün aslında nasıl farklı güçler tarafından İslam coğrafyasına sipariş edildiğini ve İslam coğrafyasında onların nasıl terör estirdiğini ve Müslümanların, İslam'ın o güzel, nazik ve nezafetli imajına nasıl zarar verdiklerini bu tarihi süreç içerisinde görmüş olduk. İslam coğrafyasında göç meselesini bir sosyal olgu olarak ve kavramsal olarak Mehmet Ali Kirman kaleme almış ve sürgün ve zorunlu göç bağlamında psikososyal bir çözümleme Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu örneğini Rasim Bayraktar kaleme almış ki Kafkaslar'da da malumunuz olduğu üzere Rusya'nın dağılmasıyla 1990'lı yıllarda burada bulunan Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok sonrasında kendi başına özgür devlet olan, bağımsızlığını kazanan devletlerin o zaman diliminde kendi aralarında nasıl bir göç yaşadığını görmüş oluyoruz. Mesela Azerbaycan'da Ermenilerin işgal ettiği Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın bir toprağıdır malumunuz olduğu üzere ki yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimiz de Karabağ'ı almış oldular tekrar geriye Ermenilerden. Mesela Karabağ'da bulunan 7 tane şehirde yaşayan insanların bu savaştan dolayı her birisinin Azerbaycan'ın farklı topraklarına, farklı şehirlerine göç ettiğini biliyoruz. 1 milyondan fazla insanın oradan Azerbaycan'ın diğer şehirlerine göç ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir sosyolojik hareketlenme ve insan hareketinin doğuracağı bir takım sosyolojik problemler de kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Yani istihdam meselesi, uyum meselesi, çocukların durumu, ailelerin durumu, barınma meselesi, ekonomik olarak bunlara yardım etme meselesi gibi birçok sosyolojik ve psikolojik sorunlarla beraber bu göç kendisini göstermiş oluyor. İşte burada da Rasim Bayraktar bunu incelemiş. Avrupa'daki Türk varlığı, din ve kimlik yapılanması üzerine bir değerlendirme Yakup Coşlu Bey yapmış ve göç ve eğitim yoluyla statü edinme ve dindarlık Abdullah Özbolat'ta bu konuyu hazırlamış. İşte kitap değerli dinleyenlerimiz bu minval üzere devam ediyor. Şöyle bir arka kapak yazısını takdim ederek hem programımızın bu bölümünü hem de bu kitabı inşallah sonlandırmış olalım. Terör, insanlığın başlangıcından günümüze dek sebepleri ve sonuçları itibariyle insanların hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyen önemli bir sosyal olgudur. Öyle anlaşılıyor ki insanlık tarihinde dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de terör hareketleri ve buna bağlı olarak acılar, gözyaşları ve ölümler yaşanmaya devam edecektir. Terörün ortaya çıkardığı çok farklı sonuçlardan söz edilebilir. Göç ve mültecilik bu sonuçların başına gelmektedir. Çünkü insanlar güvende olmak ve gündelik hayatlarını güven içinde sürdürebilmek için terör belasından kaçarak daha güvenli yere sığınmayı isterler. Bu açıdan terör insanları yerlerinden ve yurtlarından ayrılmak zorunda bırakmaktadır. Bir insanın değerli dinleyenlerimiz dünyaya gelişinden sonra yani dünyada sürdürdüğü hayatında en önemli nokta malumunuz olduğu üzere güven içinde olmasıdır. İnsan her nereye giderse gitsin, her nerede bulunursa bulunsun, yani iş yerinde masasında otursa bile, arabasıyla yolda gitse dahi ya da efendim bir alışveriş merkezinde yürürken dahi ilk ona gerekli olan şey kendisini güvende hissetmesidir. Eğer bir insan kendisini güvende hissetmiyorsa arabasıyla yola çıkamaz, alışveriş merkezine gidemez, efendim iş yerinde oturamaz ya da sokağa çıkamaz. Yani güven meselesi bir insanın ihtiyaç gereksinimleri listesinde birinci derecede, ilk sırada gelir. Hatta güvende olmayan bir insan yemek dahi yiyemez, su bile içemez. Yani kendisini güvende hissetmesi lazım bir insanın. Dolayısıyla terörün en fazla efendim vurduğu ya da en fazla zarar verdiği duygu insandaki güven duygusudur. Savaş, terör ve bunlara bağlı yaşanan göç ve mültecilik hareketleri günümüzde çözüm bekleyen ciddi sorunlar olarak karşımıza durmaktadır, diyor hocalarımız. Bu meseleler tüm insanlığın ortak problemleri olmakla birlikte son dönemde İslam coğrafyasında terör, göç ve mültecilik hareketlerinin olabildiğince yoğun yaşandığı dikkate alındığında sorunun, problemin çözümü noktasında Müslümanlara ayrıca önemli sorumlulukların düştüğü bir gerçektir, diyor kıymetli editör hocalarımız bu kitabın arka kapağında. Tekrar edelim, İslam coğrafyasında terör, göç ve mültecilik isimli kitabı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yayınları arasından okuyabiliriz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, programımızın birinci bölümünü biraz aşmış olduk ama kısa bir araya gidelim, eser arasına ve aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim değerli dinleyenler. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan siz sevgili dinleyenlerimizi, değerli Erkam dostlarını kalbi muhabbetlerimizle selamlayarak ikinci bölüme programımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Birinci bölümde anlattığımız, dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştığımız kitabı tekrar zikredelim. Radyosunu yeni açan değerli dostlarımıza, İslam coğrafyasında terör, göç ve mültecilik isimli çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yayınları arasından çıkmış ve Ali Akdoğan, Süleyman Turan, Erol Sungur, Emine Battal, Enes Vural bu çalışmanın editörlüğünü yapmışlar. Efendim, güzel bir çalışma, yine bir editör çalışması hazırlamasıyla ortaya çıkmış. Editörlüğünü Necmettin Kızılkaya'nın yaptığı İSAR yayınlarından çıkan Teori ve Uygulama Açısından İslam ve Finans isimli bir kitap. İkinci baskısını yapmış. Evet, İslam ve Finans. Bu bizim tabii İslami finans anlamında bugün dünyada baktığımızda genel manada bir Müslümanların bir problemli alanı bu. Yani bankacılık sisteminden tutun da efendim birçok finansla alakalı konuların sırf İslam'ın emirleri çerçevesinde uygulanabilmesi noktasında belli alanlarda sıkıntılarımız var. Neden? Çünkü küresel anlayışın ortaya koyduğu finans sisteminin içerisinde bir yer bulmaya çalışıyoruz biz. Yani dünya genelinde kurulan bir faizci bir sistem var, bir ekonomik anlayış var. Biz bunun içinde kendimize bir selametli yer arıyoruz. Dolayısıyla böyle bir çıkmazımız, böyle bir zorluğumuz var. Sabahattin Zaim Üniversitesi kıymetli hocamız, eski rektör Mehmet Bulut hocamızın Sabahattin Zaim Üniversitesi üzerinde çok emekleri vardır malumunuz olduğu üzere. Orayı bir İslami finans ya da İslam iktisadı anlamında dünya çapında bir üniversite, bir merkez yapma gayreti vardı ve o şekilde de şekillenmiş oldu. Yani Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin hocaları, efendim araştırma görevlileri, oradan mezun olan, iktisat alanında mezun olan öğrenciler adeta bu İslami finansın beyni olsunlar, bu anlamda otorite olsunlar anlamında bir çalışma yapmışlardı. İşte İSAR yayınları da, ki İSAR İslami Araştırma Merkezi olarak yanılmıyorsam açılımı o şekilde. Buradaki hocalarımız da gayretli bir şekilde bu çalışmayı, bu kitabı ortaya koymuşlar. Necmettin Kızılkaya bu kitabın editörlüğünü yapmış değerli dinleyenlerimiz. Tabii İslam ve finans dediğimizde şöyle bir düşünce aklımıza gelmesin. Yani bu mesele illa bir kurumsal yapı altında olur veya onları ilgilendirir anlamında değil. Aslında cebinde 1 lirası da olanı da, 1000 lirası da olanı da, 10 bin lirası da, 10 milyonu olanı da ilgilendiren bir konudur. Çünkü her birimiz bir Müslüman olarak infak etmekle, efendim sadaka vermekle, Allah yolunda harcamakla, eğer imkanımız o miktara ulaşmışsa zekat vermekle sorumluyuz bir Müslüman olarak. Onun için İslam ve finans her bir Müslümanı ilgilendiren bir konudur. Sadece kurumları değil ya da bu kurumları yöneten insanları değil, her bir Müslümanı israftan kaçınmak da mesela bir finans yönetimidir. Ya da aileyi yönetirken, ailenin bütçesini oluştururken hem harcamalarda aşırıya kaçmamak hem de aile bireyleri arasında adil bir şekilde davranmak, bir efendim aile reisi olarak kim ise o da bir aslında bir manada finansı ilgilendiren bir mevzudur. Kitabın arka kapak yazısını şöyle okuyoruz buradan değerli dinleyenlerimiz. İslami finansa dair temel kurum ve kavramların teori ve uygulama açısından ele alındığı bu kitapta başta iktisat, finans, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, hukuk ve sigortacılık olmak üzere farklı alanlardaki ilim adamları ile saha uzmanlarının yazılarına yer verilmiştir. Ki bu konular hep böyle tartışılan konular. Yani sigorta meselesi mesela bunlardan bir tanesi. Yani iş yerini sigorta yapmak olur mu olmaz mı? Arabayı sigorta yapmak olur mu olmaz mı? Ya da arabayı kasko yapmak hani caiz mi değil mi İslami olarak gibi konular burada ilim ehli insanlar tarafından ele alınmış. Sigorta ve bankacılık alanlarındaki temel kavramların düşünce anlamındaki boyutları ile tarihsel gelişimi üzerinde duran ve ilgili sahaya dair aktüel meseleleri İslam hukuku perspektifinden masaya yatıran çalışma bu yönüyle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kitabın bir konu etrafında farklı disiplinlerden uzmanların birikim ve tecrübelerine yer verdiği bölümlerde faizsiz bankacılık enstrümanları ile sigortacılık meseleleri öncelikle teorik olarak ve daha çok İslam hukuku açısından analiz edilmektedir. Faizsiz bankacılık, evet, bugün en çok Müslümanların ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi. Bazı insanlar tabii bugün Türkiye'de katılım bankacılığı dediğimiz İslami bankacılık da olarak adlandırabileceğimiz bankacılık sisteminin diğerlerinin ne farkı var gibi bir yaklaşımda bulunuyorlar. Bu tabii ki bir uzmanlık meselesi, uzmanlık isteyen bir konu. Onun için benim istirhamım, bu konuda kafasında soru takılan kardeşlerimiz şüphesiz vardır, bu konuyu özellikle uzmanlarıyla konuşmak lazım. Tamamen farklıdır çünkü ben de merak ederdim, bir ara sordum bir arkadaşımıza. Normal faiz veren banka ile katılım bankası arasındaki işleyiş ve sistem tamamen farklıdır. Bunu da ilgilisinden dinlemek lazım. Teorik arka planını hemen ardından da konuyla ilgili olarak sigorta ve bankacılık sektörlerinde karşılaşılan uygulama problemleri üzerinde durulmakta. Böylelikle meselenin hem teorik hem de pratik sorunlarına ışık tutulmaktadır. Aynı konu etrafında farklı disiplin ve tecrübeden beslenen yaklaşımlara yer verilmesi, alana dair meselelerin çeşitli boyutlarıyla ele alınabileceği somut bir tartışma zemini oluşturmaktadır bu kitap. Teori ve uygulama açısından İslam ve finans editörlüğünü Necmettin Kızılkaya'nın yaptığı bu kitap İSAR yayınlarından çıkmış sevgili dinleyenlerimiz. Şöyle emek veren hocalarımızın isimlerini zikredelim değerli dostlar. Hayrettin Karaman hocamızı görüyoruz. Muhammed Abdullah Şahin, Mehmet Odabaşı, Servet Bayındır, efendim İsmail Cebeci, Hamdi Döndüren Hoca, Ali Öztürk, Abdullah Akdemir, Abdullah Durmuş gibi hocalar bu kitabın bir kısmı ilahiyat alanından, bir kısmı uluslararası ilişkiler alanından, efendim bir kısmı iktisat ve finans alanında ki düşüncelerini bu kitabın içerisine yazarak bu kitap ortaya çıkmış değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim iki tane güzel kitabı siz değerli dinleyenlerimize bu programın içerisinde aktarmış olduk. Sürçülisan ettiysek affola sevgili dostlar. Erkam Radyo'dan tekrar bütün dinleyenlerimizi, değerli dostlarımızı muhabbetle selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.